الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere Kitab-ı Sıyam, oruç bölümündeki hadisleri ele almaya devam ediyoruz. En son Hafsa radıyallahu anhanın, Ummul Mu'minin Hafsa radıyallahu anhanın bize aktardığı hadis-i şerifte kalmıştık. Bugün de dersimize bu hadis-i şerifle başlayacağız. وَعَنْ حَفْصَةَ اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ رَوَاهُ الْخَمْسَ وَمَالَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِي إِلَى تَرْجِيهِ وَقْفِهِ وَصَحَّهَهُ مَرْفُوعًا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَلِلدَّارِقُطْنِي لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضُهُ مِنَ الْلَيْلِ اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ Hafsa radıyallahu anha şöyle buyuruyor. Diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fecirden önce oruca niyet etmeyenin orucu olmaz diyor. Fecirden önce oruca niyet etmeyenin orucu olmaz. Hadisi 5 imam rivayet etmiş. Tirmizi ve Nesai hadisin mevkuf olduğunu kabul etmişler. İbn-i Huzeyme, İbn-i Hibban ise sahih ve merfu olduğunu bize aktarıyorlar. Darikutni'deki rivayet ise şöyle. Geceden oruç tutmayı kendisine farz kılmayan kişinin orucu olmaz. Geceden kendisine oruç tutmayı farz kılmayan kişinin orucu olmaz diye buyuruluyor. İlk rivayette وَمَنْ لَمْ يُبَيِّتْ اَصْصِيَامْ Burada yubeyyit ifadesi var. Normalde beytute kelimesi gece uykusu demek. Ama buradaki, bu rivayetteki manası niyet etme manasına geliyor. Yani men lem yubeyyitı sıyam. Kim oruca niyet etmez ise. Ne zaman? Kablel fecri. Fecirden önce oruca niyet etmez ise. Burayla alakalı biraz önce söylediğimiz gibi normalde beytute kelimesi gece uykusu manasına geliyor. Gece de ne zaman başlıyor? Güneşin batışından fecrin doğuşuna kadar. O zaman bu rivayetten neyi anlıyoruz? Demek ki oruca niyet etmek için insanın yatmadan önce niyet etme zorunluluğu söz konusu değil. Buradaki bizim için kıstas olan şey ne? Fecirden önce niyet ediyor oluşu. Yani bir insan gece yattı. Örnek veriyorum, bugün imsak saat mesela 5'te. Saat 5'e 10 kala kalktı. Bir bardak su içti. Yarın oruç tutmaya niyet etti. Ve tuttuğu oruçta farz olan bir oruç ise orucu yeterli mi, geçerli mi? Diyoruz ki geçerli. Niye? Fecirden önce ne yaptı bu kimse? Niyet etti. Yani oruca niyet etmek için uykudan önce ne yapılması gerekmiyor? Niyet etme şartı yok. Fecirden önce muhakkak ki niyet etmesi geçerli. Ve yine Darikutni'deki rivayette dedi ki geceden oruç tutmayı kendisine farz kılmayan kimsenin orucu yoktur diyor. Biz de diyoruz ki geceden kendisine oruç tutmayan kimsenin orucu olmaz ibaresinden neyi anlıyoruz? Gecenin bitiş vakti fecrin doğuşudur. O zaman niyet etmek için son vakit ne zamandır? Fecrin doğuşuna kadar olan vakittir. Yine diyoruz ki men lem yubeyyit es-siyam ifadesi genel bir lafız içeriyor. Kim oruç tutmaya niyet etmez ise diyoruz ki rivayetin zahirine baktığımız zaman farz oruçları kapsadığı gibi nafile oruçları da kapsadığını görüyoruz. Rivayetin neyi bu? Zahiri. Yani rivayetin zahiri bize farz oruçlardaki hüküm ile nafile oruçlardaki hükmün aynı olduğunu gösteriyor. Ama diyoruz ki durum böyle değil. Niye? Nafile oruçla alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den fecirden sonra niyet etmenin caiz olduğuna dair neler var? Rivayetler var. Onları da bir sonraki hadis-i şeriflerde ne yapacağız? Ele alacağız. Diyor ki rivayette geceden niyet etmeyen kimsenin ibaresinin akabinde diyor ki فَلَا صِيَامَ لَهُ O kimsenin orucu yoktur. فَلَا صِيَامَ Buradaki la harfiyle alakalı. İlim ehli diyor ki la ile alakalı. Diyorlar ki bu la nefi lası. Cinsini nefyeden. La ennafiyeti lil cins. Cinsini nefyeden la. Bunu nasıl anlıyoruz? Yani bu bize bir şeyler ifade ediyor. Öncelikle onu anlatmamız lazım. Diyoruz ki bir şeyin bula, bir şeyin vücudiyetini, varlığını yok sayabilir. Bir şeyin sıhhatini yok sayabilir. Veyahut da bir şeyin kemalini yok sayabilir. Şimdi burada diyor ki فَلَا صِيَامَ لَهُ. O kimsenin orucu yoktur. Buradaki la orucun varlığını mı nefyediyor? Orucun sıhhatini mi nefyediyor? Yoksa orucun kemalini mi nefyediyor? Diyoruz ki öncelikle bu la ennafiye lil cinsi gördüğümüz zaman öncelikle bunu hamlettiğimiz, taşıdığımız nokta bir şeyin vücudiyetini. Yani mesela bir örnek verirsek diyoruz ki la rabbe illallah. Allah'tan başka Rab yoktur. Burada Allah'tan başka Rab olabilecek şeylerin neyini ortadan kaldırdı bu la? Vücudiyetini yani varlıklarını. Yani Allah'tan başka Rab yoktur. Buradaki la bir şeyin vücudiyetini, varlığını nefyediyor. Başka bir örnek veriyoruz. Diyoruz ki la salate bi gayri vudu. Abdestsiz namaz yoktur. Burada neyi nefyediyoruz? Burada vücudiyetini mi yoksa sıhhatini mi nefyediyoruz? Diyoruz ki sıhhatini nefyediyoruz. Niye? Ortada kılınan bir namaz var mı? Var. Adam abdest almamış, namaz kılmış. Normalde varlığını nefyedeceğimiz bir şey var mı ortada? Yok. Diyoruz ki adam sonuçta bir namaz kılmış. Ortada kılınan bir namaz var. Ama diyoruz ki buradaki la neyi nefyediyor? Sıhhatini. Yani diyoruz ki ortada kılınmış bir namaz var. Varlığını nefyedemiyoruz çünkü ortada var olan bir şey var. O zaman ikinci kısma, la'nın, la ennafiyelil cinsin manalarından bir tanesi olan ikinci kısma intikal ediyoruz. O da bir şeyin sıhhatini ortadan kaldırmak. Diyoruz ki eğer namazın varlığı varsa o zaman neye geçtik? İkinci kısma. Diyoruz ki bu namaz var, evet kılınmış ama diyoruz ki bu namaz geçerli değildir. İkincisi sıhhati. Üçüncü bir şık ne dedik? Kemalini. Ona delil olarak diyor ki hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem la imane limen lem ye'men carahu bevaqi'ahu. Diyor ki kişinin komşusu o kimsenin şerrinden emin olmadığı sürece o kimsenin imanı yoktur diyor. Buradan ne anlıyoruz? Burada imanı yoktur'dan bu adam mümin değildir, kafir olmuştur, komşusunu eziyet eden insan dinden çıkmışı mı anlıyoruz? Değil. O zaman sıhhatle alakalı bir şey, nefrettiği bir şey var mı? Yine yok. Diyoruz ki o zaman ne var burada? İmanın kemali. Yani bu vasıflara sahip olan kimse, komşusu kendi insanın, o kimsenin şerrinden emin değil ise, yani emin olamıyorsa o kimsenin şerrinden, o zaman diyoruz ki komşusuna eziyet eden kimsenin imanı nedir? Kamil bir iman değildir. O zaman burada da neyi nefyettik? Kemali nefyettik. Şimdi hadise döndüğümüz zaman diyor ki فَلَا صِيَامَ لَهُ. Bakıyoruz, niyet etmeyen bir kimsenin orucu yoktur. Niyet etmeden bir insan oruç tuttuğu zaman ortada orucun varlığı var mı? Diyoruz ki var. O zaman nereye intikal ettik? İkinci kısma. İkinci kısımda neyle alakalı? Sıhhat ile alakalı. O zaman diyoruz ki oruca niyet etmeyen kimsenin, fecirden önce niyet etmeyen kimsenin orucu sahih değildir. Burada mana oturdu mu? Diyoruz ki oturdu. O zaman diyoruz ki buradaki mana nedir? Sıhhate hamledilir. Yani niyet, fecirden önce niyet etmeyen kimsenin orucu tutsa dahi geçerli olmadığını bize aktaran bir hadis-i şerif olduğunu söylüyoruz. Ve hadis ile alakalı, hükmü ile alakalı diyor ki Hafız İbn Hacer Ravahul Hamse. Beş imam bu hadisi tahriş etmiş. Tirmizi ve Nesai hadisi rivayet eden kimselerden Tirmizi ve Nesai diyor ki bunun mevkuf olduğunu görüşüne meylediyorlar. Yani kime ait olduğuna inanıyor? Sahabe. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Hafsa radıyallahu anhanın sözü olduğuna meylediyorlar. Bunun haricinde sahahahu marfu olarak İbn-i Huzeyme ve İbn-i Hibban. İbn-i Hibban ve İbn-i Huzeyme aynı şekilde hadisin sahih ve merfu olduğuna, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözü olduğuna veyahut da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nispet ettiklerini görüyoruz. Yani hadisin hükmüyle alakalı merfu mu, mevkuf mu olduğunda ne var? İlim ehlinin ihtilafı var. Ama bununla birlikte ayete dönüp baktığımız zaman ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle buyuruyor, diyor ki kulu veşrabu hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyadu minel haytil esved. Yiyin, için ne zamana kadar? Beyaz iplik siyah iplikten ayrılana kadar yiyin, için geliyor diyor ki minel fecri, yani fecire kadar. Yani fecir vakti geldiğinde beyaz iplik siyah iplikten ayrılana kadar yiyip için diyor. Ve yine bu ayetteki tabire dönüp baktığımız zaman bizi fecir ile ne yapıyor? Sınırlandırıyor. Çünkü fecir gecenin bitişinin ve aynı zamanda gündüzün başlangıcının alameti olduğu için ayeti kerimeye de aslında dönüp baktığımız zaman bize niyetin ne olması gerektiğini söylüyor. Fecire kadar olması gerektiğini söylüyor. O zaman diyoruz ki fecirden önce farz oruç tutan bir kimsenin muhakkak ki fecirden önce ne yapması gerekiyor? Niyet etmesi gerekiyor. Burada diyor ki kablel fecir ibaresi geçiyor dedik. Fecirden önce. Peki buradaki fecirden kasıt hangi fecir? Bizler biliyoruz ki iki tane fecir var. Bir fecir sadık var. Bir fecir kâzip var. Bir yalancı fecir var. Bir doğru olan, doğrucu olan fecir var. Hangisi bu? Diyoruz ki fecr-i sadık, yani doğrucu olan fecir. Yani hangisi? Sabah namazının vaktinin girdiği olan o fecir. Yani bir fecr-i sadıkla fecr-i kâzip arasında, tabii bu mevsimlere göre değişiklik gösterse de bir yarım saatlik, bir saatlik ne var arada? Bir fark var. Ama buradaki fecirden kasıt fecr-i sadık. Ve yine diyor ki ikinci rivayette Darikutni'nin bize aktardığı rivayette la siyame limen lem yafriduhu minel leyli. Geceden kendisine oruç tutmayı farz kılmayan kimsenin orucu yoktur diyor. Bu rivayetten de farz oruca niyet edilmesinin, yani kişinin kendisine orucu farz kılmasından tabirinden neyi anlıyoruz? Burada sanki bize farz oruçları kapsadığını, bir işaret olduğunu, yani kapsadığına dair bir işaret olduğunu anlıyoruz. Dedik ki hadis-i şeriften çıkarttığımız neler var? Bazı faydeler var. Diyoruz ki öncelikle oruca niyet etmenin farz olduğunu delalet eden bir hadis-i şerif. Ömer radıyallahu anhu'dan aktarılan hadis de buna delalet ediyor. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ. Ameller niyetlere göre. Eğer bir insanın niyetinde oruç tutmak var ise ve bu niyeti fecirden önce ise diyoruz ki o tuttuğu ecrin, o tuttuğu orucun ecrini alacaktır. Ona yazılacaktır. Eğer böyle bir ecir yok, böyle bir niyet yok ise, yani kişinin sabahtan akşama kadar aç duruyor ve bunu zayıflamak için, rejim yapmak için yapıyorsa, o kimseye diyoruz ki oruç sevabı yok. Niye? Çünkü innemel amalu bin niyet. Ameller niyetlere göredir. Ve yine niyetin muhakkak fecirden önce olması gerekliliğine delalet eden bir hadis-i şerif olduğunu söyledik. Çünkü fecirden sonra niyet edilmesi gündüzün bir kısmının niyetsiz geçirilmesine sebebiyet verir. O yüzden de oruç ne olmaz? Geçerli olmaz. Ve yine fecirden önce niyetin gerekliliğiyle alakalı ilim ehli diyor ki Ramazan'ı bilen kimse için geçerlidir. Ramazan'ı bilen kimse için fecirden önce ne yapılması gerekir? Niyet edilmesi gerekir. Mesela örnek verecek olursak, dedik ki adamın bir tanesi normalde akşam namazından önce uyumuş. Düşünün bir adam. Ta fecire kadar. Sabah uyandığında diyorlar ki bugün Ramazan'ın birinci günü. Normalde ne diyoruz biz? Bu adam niyet etmedi. Fecirden önce haberi olmadığı için niyet etmedi. Sabah bunu öğrendiği zaman ne olacak bu adam? Yani bu adam haber kendisine ulaştıktan sonra diyoruz ki oruç tutacak. Oruç tutması gerekiyor çünkü artık Ramazan'ın haberi, yani Ramazan'ın girdiğinin haberi o kimseye ulaştı. Geçen dersimizde de hatırlayın, dedik ki konuyla alakalı ihtilaf var dedik. Ne ile alakalı? Kaza edecek mi, etmeyecek mi? Cumhurun görüşü kaza edecek. Ama Şeyhülislam İbn Teymiyye rahimehullah diyor ki kaza etmesine gerek yok. Çünkü haber o vakitte ulaştığı için bir insan bir ibadetten iki kez ne yapılmaz? Sorumlu tutulmaz. Öğrendi Ramazan'ın girdiğini. Ondan sonra öğrendiğinden itibaren ne yaptı? Akşama kadar orucunu tuttu. O yüzden biz bu adama tutmuş olduğu bu orucun akabinde bir de bunun kazasını yap dememiz doğru olmaz. Görüşünü savunuyor Şeyhülislam İbn Teymiye. Diyoruz ki konu ilim ehli arasında da ihtilaflı olan bir mesele. Diyoruz ki mukayyet olan nafileler de niyet açısından, niyet konusuyla alakalı mukayyet olan nafileler de aynı farzlar gibidir. Ne demek? Mukayyet olan nafile oruçlar da aynı farzlar gibidir. Yani onlara da fecirden önce ne yapılması gerekir? Niyet edilmesi gerekir. Mesela mukayyet olan farzlara örnek 6 gün Şevval orucu. Yani bir mutlak oruç düşünün. Adam diyor ki ben yarın oruç tutacağım. Niye? Allah'a ibadet etmek istiyorum. Mutlak bir oruç. Bir de ne var? Mukayyet olan nafileler var. Belli vakitler ile sınırlı. Mesela Şevval'in de tutulacak olan 6 gün oruç dedik. Eğer bir insan bunu gidip Şaban ayında tutsa olur mu? Diyoruz ki olmaz. Niye? Mukayyet. Yani bir vakitle sınırlı. O da sınırlı olduğu vakit ne? Şevval ayı. Şevval ayının başından sonuna kadar bu orucu tutarsan mükafatı ne ise ona nail olursun. Neden böyle diyoruz? Biraz sonra ileride de söyleyeceğiz onu. Eğer mukayyet bir oruç var ise ona da ne yapman gerekiyor dedik? Fecirden önce niyet etmen gerekiyor. Eğer fecirden sonra niyet edersen o niyet ettiğin vakit ile fecir arasındaki kısmı ne yapamayacaksın? Ecrini alamayacaksın. Şimdi Şevval orucu düşünün. Bir adam Şevval'in ikinci günü böyle bir orucun varlığından haberi yoktu. Faziletinden haberi yoktu. Ramazan orucunu da tam olarak tuttu. İnsanlardan duydu ki kim Ramazan orucunu tam olarak tutar ve akabinde Şevval'den 6 gün oruç tutarsa bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur. Adam duydu bunu. Saatte sabahın 10'u. Böyle bir fazileti duydu. Dedi ki o zaman ben niyet edeyim Şevval orucuna. O günü tuttu. Akabinde tabii bu zaman diliminden atmadı bir şey yememişti. Orucunu tuttu. Akabinde 5 gün daha Şevval'den oruç tuttu. Şimdi biz bu adama Şevval'den 6 gün oruç tuttu diyor muyuz? Demiyoruz. Niye? Bu adam 5 gün tam olarak oruç tuttu. Bir günde ne yaptı? Günün bir kısmını oruçlu geçirdi. Bir kısmı ne oldu? Oruçlu geçirmedi. O zaman diyoruz ki bu adam tam olarak Şevval'den 6 gün oruç tutmuş olmadı. Hasebiyle de bu ecre ne yapamadı? Nail olamadı. Çünkü rivayette ne şartı var? Ramazan orucunun tam tutulması, akabinde de Şevval'den 6 gün tutulma şartı var. Ama bu adam Şevval'den 6 gün ne yapmadı? Tutmadığı için, tutmamış olacağı için demiyoruz ki o günün ecrini almayacak. Ecrini alacak ama ne? Eksik alacağından dolayı, tam 6 gün tutmamış olacağından dolayı bu hadisteki müjdelenen ecre sevaba nail olmuş olmayacağını söylüyoruz. Ve yine bu farz oruç kapsamına diyoruz ki Ramazan orucu eda olarak ve kaza olarak. Yani Ramazan'ın içinde tutulan oruç eda olarak ve aynı zamanda adamın tutmadığı oruçlar var ise hastalıktan dolayı, seferden dolayı olabilir. Tutmadığı oruçlar var ise, bunları kaza ediyor ise bunlarda da ne diyoruz? Fecirden önce niyet etme şartı var. Aynı şekilde bir kimse mesela Ramazan'da hanımıyla cima etti. Bunun neyi var? Kefareti var. Bu kefaret orucunda da aynı şekilde ne diyoruz? Fecirden önce niyet edilme şartı söz konusu. Yine ilim ehlinin ihtilaf ettiği konuyla alakalı bir mesele var. Ramazan ayıyla alakalı. Ki insanlar nazarında genelde hep soru sorulan veyahut da insanların merak ettiği bir husus. Ramazan'a başlarken, Ramazan'ın başında niyet ederken bir insan bütün ay oruç tutmaya niyet etmesi ile yani bu niyet geçerli midir? Yoksa her gün için ayrı ayrı oruç tutması gerekir mi? Normalde ilim ehli arasında ihtilaf edilen bir mesele. Yani bir adam Ramazan'ın başından bütün Ramazan'ı oruçlu geçireceğine niyet etmesi yeterli olan bir şey mi? Yoksa her günü ayrı ayrı gözetip ona göre oruç tutması gerekir mi? Niyet etmesi gerekir mi? Diyoruz ki bu konuda Malikiler Diyorlar ki Ramazan'ın başında bütün olarak Ramazan ayında oruç tutmaya niyet etmek yeterlidir. Çünkü diyorlar ki biraz önce Ömer radıyallahu anh'dan aktardığımız rivayette innemel amalu bin niyat. Ameller niyetlere göredir. Bu kişinin amelinde de ne var? Bir ay Ramazan orucunu tutmak var. O yüzden her gün için ayrı ayrı niyet etmeye gerek yoktur. Yine bu görüşe yakın İmam Ahmed'in bir görüşü var. O da diyor ki eğer bir insan Ramazan'da oruç tutmaya niyet ettiyse bu orucu yeterlidir. Eğer onu bölecek, kesecek bir şey gerçekleşti ise, mesela adam Ramazan orucuna başladı, 10 gün tuttu, sonra 10 günlük bir sefere çıktı. Arada bu niyeti ne oldu? Kesildi. Çünkü 10 gün sefere çıktı. Bu sefer zaman diliminde ne yapmıyor? Adam oruç tutmuyor. Bu ruhsattan istifade ediyor. Veyahut da bir hastalık oldu. 3-4 gün oruç tutamadı. Veyahut da kadınlar ile alakalı özel hallerinden dolayı veyahut da doğum yaptı, nifastan dolayı. Ne oldu? Bu niyeti kesildi ise yeniden oruç tutmaya başladığı zaman ne yapması gerekir? Niyet etmesi gerekir. Ama eğer bir kesinti yok ise arada, baştaki etmiş olduğu Ramazan ayını oruçlu geçireceğine dair baştaki etmiş olduğu niyeti diyoruz ki Ramazan'ın sonuna kadar onun için yeterlidir. Cumhurun görüşü ise her günü ayrı ayrı bir ibadet olarak değerlendirdiği için her gün için ne yapılması gerekir? Ayrı ayrı bir niyet edilmesi gerekir. Ama şu örneği verdiğimiz zaman tercih etmek bizim için daha kolaylaşıyor. Biraz önce dediğimiz gibi adamın bir tanesi eğer akşam namazından önce uyuyakaldıysa bu adam ve fecrin doğuşuna kadar uyanamadı ise birinci görüşe göre bu adamın tuttuğu oruç geçerli. Niye? Çünkü adam Ramazan'ın başında bütün Ramazan'ı oruç tutmaya niyet etti. O yüzden sabah kalktı, gece uyanamadığı için niyet etmedi o zaman diliminde. Çünkü gecenin başlangıcı ne dedik? Güneşin batışından fecrin doğuşuna kadar. Ve bu adamın orucu ne diyoruz birinci görüşe göre? Geçerli. İkinci görüşe göre adam Ramazan'ın başından sonuna kadar oruç tutmaya niyet etti. Ama bir işinden dolayı, bir yorgunluğundan dolayı veyahut da bir hastalığından dolayı o zaman diliminde ne yapamadı? Niyet edemedi. Çünkü o ya uyuyarak geçirdi veyahut da hastaydı veya kendinde değildi gibi örnekleri ne yapabiliriz? Çoğaltabiliriz. Geceden niyet etmediği için cumhurun görüşüne göre ne diyoruz? Bu adamın tuttuğu oruç geçerli değil, sahih değil. Bu konuyla alakalı racih olan görüşün hangisi olduğunu söylüyoruz? Birinci görüş. Yani Malikilerin başında Ramazan orucuna niyet edilmesi yeterlidir. Çünkü dediğimiz gibi innemel amalu bin niyet. Ameller niyetlere göredir. Ama biraz önce düştüğümüz o ayrıntıyı da söylüyoruz. Eğer bunu bozacak bir şey gerçekleşti ise, yani orucu bozacak dediğim gibi bir sefer, bir hastalık veyahut da bayanlarla alakalı söylediğimiz o özel haller gerçekleşti ise, onun bitiminde yeniden oruç tutulacağı zaman ne yapılması gerekir? Yeniden niyet edilmesi gerekir. Hangisi? Fecre kadar. Diyoruz ki buradaki niyet sonuçta ne? Ramazan'ın başında yapılan niyet zaten bütün Ramazan ile alakalı niyet ile aynı. Ekstradan bir niyet etmeye gerek yok. Aslında hilafa bakıldığı zaman çok büyük değil. Neden? Çünkü her insan bir gün sonra tutacağı oruç için o adamın sahura kalkmış olması veyahut da yatmadan önce ertesi günü oruç tutacağını kastediyor veyahut da biliyor olması diyoruz ki normalde niyet kapsamı zaten niyet dediğimiz şey bu. Kastetmek. Yoksa özel bir şekli, özel bir telaffuzu, özel bir başka bir şey söz konusu değil. Aslında bakıldığı zaman bir insanın sahura kalkıp, örnek veriyorum, yemek yemesi bile onun ertesi gün oruç tutmak için nedir? Niyetidir. Çünkü bir insan adet olarak kimse gecenin üçünde kalkıp ne yapmaz? Yemek yemez. Ancak oruç tutacak insan, yani bir kastı olan insan, ertesi günü oruçlu geçirecek niyetiyle kalkan insan ancak sahur yapar. Onun haricinde insan gecenin o vaktinde kalkıp normalde ne yapmaz? Yemek yemez. O da diyoruz ki aslında o insanın neyini gösterir? Ertesi gün için tutacağı orucun niyetini gösterir. Bir sonraki hadis-i şerifimiz Ayşe radıyallahu anh'ın bize aktardığı hadis-i şerif. Diyor ki: "Dakhala alayya en-nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem zâte yevmin feqâle hal indakum şey? Kulnâ lâ. Qâle fe innî izen sâimun. Thumma atâna yevmen âhar fequlnâ uhdiye lenâ haysun feqâle erînîh felekad esbahtu sâimen feekel." Ravahu Müslim. Ayşe radıyallahu anha diyor ki bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza girdi ve şöyle buyurdu: "Yanınızda herhangi bir şey var mı?" Diyor ki biz hayır dedik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek bir şeyden soruyor. Ayşe radıyallahu anha diyor ki biz de evde yiyecek bir şeyin olmadığını haber verdik. O halde ben oruçluyum dedi. Başka bir gün yine yanımıza geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı hadis içinde ne var? İki ayrı kıssa var. İki ayrı olay var. Birincisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Yiyecek bir şey var mı? Ayşe radıyallahu anha diyor ki yok. Onun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o halde ben oruçluyum. Aynı rivayetin devamında Ayşe radıyallahu anha diyor ki başka bir gün yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz de ona dedik ki bize hays denilen bir şey hediye edildi. Biraz sonra ne olduğundan bahsedeceğiz. Hays denilen bir şey hediye edildi, yiyecek. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onu bana gösterin. Gösteriyorlar o hediye edilen şeyi. Diyor ki ben bugüne kadar, bu saate kadar oruçlu idim diyor. Ondan sonra o gösterilen, verilen şeyi alıp yiyor. Yani orucunu ne yapıyor? Bozduğunu görüyoruz. Hadisi İmam Müslim'in rivayet ettiğini görüyoruz. Diyor ki "Dakhala alayyan nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem zâte yevmin." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem günlerden bir gün Ayşe radıyallahu anh'ın yanına geliyor. "Hel indakum şey?" Sizde bir şey var mı diyor. Normalde soruş şekline baktığımız zaman genel bir lafız ama mana itibariyle ne? Bir hususiyet içeriyor. Yani sorduğu şey ne ile alakalı? Yiyecek ile alakalı. Yani sizde yiyecek bir şey var mı? Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anha diyor ki "Kulna la." Dedik ki yiyecek bir şeyimiz yok. Diyor ki "Kale inni izen saimun." Buradaki ibareye dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü biz buradaki ibareden, burada kullanılan bir kelimeden bir hüküm çıkartacağız. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Kale inni" muhakkak ki ben "izen saimun." Burada bir zaman zarfından bahsediliyor. İzen. Normalde 3 tane zaman zarfı var. Biraz dil bilgisi bölümüne geçiyoruz. Çünkü konuyla alakalı. Normalde diyoruz ki iz, iza ve izen. Bunun üçünün kullanılış zamanları var. Diyoruz ki iz geçmiş zaman için kullanılıyor. İz denildiği zaman diyoruz ki geçmiş zamandan bahsediliyor. İzen şimdiki zamandan bahsediyor. İza gelecek zamandan bahsediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada hangi edatı kullanıyor? İzen yani şimdiki zamandan. Şimdiki zamandan bahsediyor. Diyor ki izen inni izen saimun. O halde ben oruçluyum. Yani şimdiden itibaren oruçluyum. Bu bize neyi ifade ediyor? Bir önceki hadis-i şerifle anlamaya çalışalım. Bir önceki hadis-i şerifte dedik ki fecirden sonra niyet etmek geçerli değil. Nereden bunu çıkardık? Çünkü rivayet bize neyi gösteriyordu? O kimsenin orucunun olmayacağını. Fela sıyame lehu. O kimsenin orucu yoktur. Tuttuğu oruç sahih değildir. Bu rivayete bakıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem günlerden bir gün ziyarette bulunuyor, evine giriyor. Yiyecek bir şey var mı? Diye soruyor. Diyorlar ki yok. Diyor ki o halde ben oruçluyum. Yani şu andan itibaren ne yapıyorum? Oruç diyorum. Demek ki niyeti ne zamana tekabül ediyor? Fecirden sonra. Demek ki nafilelerde fecirden sonra niyet etmek geçerli olduğuna, caiz olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Bunu da nereden çıkartıyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kullandığı o zaman zarfındaki edattan, şimdiki ana binaen kullandığı o zarftan anlıyoruz. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki inni izen saimun. Normalde saim kelimesi dedik ki bir lugavi, bir de neyi var? Şer'i manası var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki o halde ben oruçluyum. Normalde burada oruçtan kasıt normalde şer'i manası da olabilir, lugavi manası da olabilir. Şer'i manası olarak ne dedik? Tutmak, değil mi? İnsanın bir şeyden kendini alıkoyması. Şer'i manası ne dedik? Orucun. İbadet amaçlı, fecirden gün batımına kadar oruca zarar verecek, bozacak şeylerden kişinin kendisini uzak tutması dedik. İlim ehli burada şöyle güzel bir kaide getiriyor. Diyor ki eğer şeriat koyucu oruç tabirini kullanıyor ise, eğer şeriat koyucu oruç tabirini kullanıyor ise, bunun normalde bir lugavi, bir de şer'i, ıstılahi manası var ise, biz bunu hangisine hamlederiz? Diyoruz ki şer'i manasına hamletmemiz gerekir. Hatta hamletmemiz vaciptir. Yani burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o halde ben oruçluyum. Yani burada lugavi manasını kastediyor olma ihtimali yok. Çünkü şeriat koruyucu ben oruçluyum diyorsa bizim buradan anlayacağımız şey nedir? Şer'i manasıdır. Veyahut da tam tersi. Eğer lugatçı, lugat biliminde konuşan alimler bir mesele hakkında, bir kelime hakkında konuşuyorlarsa, bu konuştukları kelimenin bir lugat manası, bir de şer'i manası var ise biz bu sözü nereye hamlederiz? Lugat manasına hamlederiz. Niye? Çünkü aslında bu kimsenin özelliği şey ne? Lugat, dil bilimcisi olduğu için onun sözünü biz nereye hamlederiz? Lugata. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şer'i, şeriat koyucu olduğu için diyoruz ki eğer bir söz söyler ise hem lugavi hem şer'i manası var ise onu da nereye hamletmemiz gerekir? Şer'i manasını hamletmemiz gerekir. O zaman buradaki oruçtan kasıt nedir? Bildiğimiz yani fecirden gün batımına kadar haram olan Allah Azze ve Celle'nin haram kıldığı şeylerden insanın kendisini orucuna zarar veren, orucunu bozan şeylerden kendisini uzak tutmasıdır diyoruz. Diyor ki ثُمَّ اَتَانَا يَوْمَنَا اَخَرْ Başka bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeniden eve geliyor. Diyor ki فَقُلْنَا اُهْدِيَ لَنَا حَيْسُنْ Allah Resulü eve geldiği zaman direkt hanımı Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki bize Hays hediye edildi. Hays, hurma ve hatırlayın zekat bölümünde fıtır sadakasında ekıt diye bir şeyden bahsettik. Sütten yapılan bedevilerin yaptığı bir şeyden bahsettik. Hatırlıyor musunuz? Fıtır sadakası olarak çıkartılan bir şeydi. Sütü kurutarak yapılan, kurumuş halde yani bir bisküvit gibi bir şeydi. Sütten yapılan. Eski zamanda bu hayse, hays dediğimiz bu şey, sütten yapılan o şey ile hurmayı ne yapıyorlarmış? Birbirine karıştırıp bir de yağ koyarak helva kıvamına getiriyorlarmış. Günümüzde de bu umreye giden kardeşler görmüştür. Mescid-i Nebevi'de böyle helva gibi bir şey veriyorlar. Hurmanın yanında. O aynı şey ama günümüzde ne yapılıyor? Un ile. Yani hurmayı unla karıştırıp bir de yağ koyarak bu şekliyle yapıyorlar. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu helvayı çok severmiş. O yüzden Ayşe radıyallahu anha diyor ki اُهْدِيَ لَنَا حَيْسِ Bize diyor hediye olarak hays geldi. Allah Resulü diyor ki bana gösterin. Gösterdiklerinde ne yapıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onu yediğini görüyoruz. Ve diyor ki bu zamana kadar oruçluydum. Ve bundan sonra da ne yapıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Orucunu bozduğunu görüyoruz. Dedik ki وَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا diyor. فَاَكَلْ Yani oruçlu olarak güne başladım. Sonra da onun orucunu bozduğunu görüyoruz. Buradaki oruçta diyoruz ki şer'i manasının anlaşılması gereklidir. Rivayeti dediğimiz gibi dönüp baktığımız zaman her iki rivayette de birisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir şey olmadığı için Allah Azze ve Celle'ye ki burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu özelliğini görüyoruz. Normalde yiyecek bir şey yok. Oruca niyet etmese belki akşama kadar hiçbir şey ne yapmayacak? Yemeğe bir şey bulamayacak. O şekliyle güne devam edecek ve bu açlığından dolayı bir sevap, bir ecir alamayacak. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ibadette hırslı. Zaten aç kalacağı bir hususta dahi olsa onu ne yapıyor? İbadete çeviriyor. Zaten yiyecek bir şey yok ise o zaman ibadete yani şer'i manasında oruca niyet edelim ki bundan ne yapalım Allah katında? Ecir kazanalım. Ve yine bu hadis-i şeriften ne var? Çıkarttığımız bazı faydalar var. Onların başında da şu geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamına dönüp baktığımız zaman fakir hayatı yaşadığını görüyoruz. Yani düşünün, bir peygamber eve geliyor, hanımına hangi yemekleri yaptın diye sormuyor. Sorduğu soru ne? Yiyecek bir şey var mı? Hanımından gelen cevap ne? Yok. Diyor ki yiyecek bir şey yok. Ve yine aynı hadisin ravisi Ayşe radıyallahu anha diyor ki innehu yamdi eşşehran ev thalath la yuqadu fi beytina narun. Diyor ki bizim evimizde diyor 2 ay, 3 ay geçerdi ve evimizde ateş yanmazdı. Burada ateş yanmazdan kasıt ne? Yemek pişmezdi. Yani evimizde bizim 2 ay geçer, 3 ay geçer, evimizde ateş yanmazdı. Diyorlar ki, Ayşe radıyallahu anhaya soruyorlar. Diyorlar ki yani evinizde ateş yanmıyorsa, yemek pişmiyorsa o zaman ne yiyordunuz? Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anha diyor ki قَالَتْ الْاَسْوَدَانِ التَّمْرْ وَالْمَا. Diyor ki yiyeceğimiz 2 şeydi. 2 siyah şey yerdik. Burada galip gelme söz konusu olduğu için birisi hurma, diğeri su. Yani Ayşe radıyallahu anh diyor ki aylar geçerdi biz. Sadece hurma ve ne yapardık? Su yerdik. Bu bize neyi gösteriyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının kendisiyle alakalı olan kısmı ne? Fakir hayatı. Ama bununla birlikte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin etrafındaki insanlara cömertliğine bakıyorsunuz. Değil mi? Yeni Müslüman olan birisi geliyor. Böyle bir vadi dolusu hayvan var. Ne yapıyor onu? O kimseye hediye ediyor, bağışlıyor, infak ediyor. Müslüman olmasından dolayı. Adam kabile reisi. Sonradan o adamın bütün kabilesi ne oluyor? İslam'a giriyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselam bir tarafıyla kendisiyle alakalı yönüne bakıyoruz. Fakir hayatını ön planda, insanlara karşı verdiği bağışlara, hediyelere bakıyoruz. Değil mi? Günümüzdeki sultanların, meliklerin veremeyeceği cömertliğe sahip. Yani yok kendi nefsinde ama diğer insanlara gelince elindeki malın tamamında ne yapabiliyor? İnfak edebildiğini görüyoruz. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin edebine, adabına, aile yaşantısına delalet eden bir hadis-i şerif. Onu da nereden çıkartıyoruz? Hanımlarına evine geldiği zaman yiyecek bir şeyler getirin demiyor. Diyor ki yiyecek bir şey var mı? Varsa hanımı ne yapacak ona? Olanı zaten ikram edecek. Eğer yoksa bu sefer karşı taraf sıkıntıya düşecek. Çünkü ortada bir şey yok ve bunu ne yapmak zorundasın? Senden talep edene Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme söylemek zorundasın. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir edeple, bir uslupla ne yapıyor? Diyor ki evde yiyecek bir şey var mı? Yok cevabını alınca otomatik olarak neye niyet ediyor? Oruç tutmaya niyet ettiğini görüyoruz. Ve yine burada biraz önceki hadiste söylediğimiz şeyi burada da söyleyebiliriz. Muayyen olan nafilelerde dedik ki fecirden sonra niyet edilebilir. Mukayyet olan nafilelerde, vakti sınırı olan nafileler neye benzer dedik? Farzlara benzer. O yüzden ne yapılması gerekir? Niyetin fecirden önce olması gerekir. Örnek olarak da neyi verdik? Şevval ayında tutulan 6 gün orucunu verdik. Çünkü mutlak nafileler ile mukayyet nafileler arasında ne var? Fark olduğunu söyledik. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hediyeden, kendisine ikram edilen hediyeden yemesinin caiz olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Çünkü bize bu hediye edildi denildiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor onu? Talep ediyor. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sadaka malından yemesi caiz değil dedik. Nedeni neydi hatırlayın? Zekat babında buna değinmiştik. Çünkü dedik ki sadaka, zekat veren kimsenin malının kiri olduğu için Allah Azze ve Celle ne yapmamış? Bunu peygamberine uygun görmemiş. O yüzden diyoruz ki hediye yemesi caiz ama sadaka yemesi caiz değil. Ve yine nafile orucun bozulmasına delalet eden bir hadis-i şerif. Çünkü rivayetin ikinci kısmında Ayşe radıyallahu anha bize hediye olarak hurmadan yapılan helva verildi denildiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor onu getirin bana. Ve ondan yiyip orucunu bozuyor. Bu bize neyi gösteriyor? Nafile orucun bozulabileceğini gösteriyor. Ama ilim ehli diyor ki bunu belli şartlara bağlıyorlar. Yani yakışık alan diyorlar nafile orucun bozulması için ya buna ihtiyaç olması lazım. Ne gibi? Açlık gibi, susuzluk gibi. Yani kötü oldun, artık dayanamayacaksın, ne yapacaksın? Bozabilirsin ihtiyaca binaen. Veyahut da karşındaki kimseyi kırmamak için. Veyahut da onun yanlış anlamasına sebebiyet vermemek için. Bu her iki şartı da biz ne yapabiliyoruz? Hadis-i şeriften çıkartabiliyoruz. Birinci rivayette Allah Resulü Aleyhisselam yiyeceği istiyor. Demek ki buna ihtiyacı var ki, yani aç ki veyahut da dayanamayacak bir durumda ki orucu ne yapmıyor? Tutmuyor, tamamlamıyor. O yüzden bozduğunu görüyoruz. İkinci rivayetten aynı şekilde şu faydayı istifade ediyoruz. Eve geldiği zaman hanımı diyor ki bize ne yapıldı? Hediye edildi. Yani Allah Resulü Aleyhisselam bir şey ikram ediyorlar. Gelen bir şeyi sunuyorlar. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselam ailesini kırmayıp ne yapıyor? Ondan yediğine delil var. Yani ihtiyaç var ise veyahut da karşı tarafa eğer üzülmesine veyahut da yanlış anlamasına sebebiyet var ise kişi ne yapabilir? Orucunu bu şekliyle bozabilir. Yani birisi, şimdi düşünün mesela gündüzün bir vaktinde birisi sizi yemek yemeye çağırdı. Ama siz bunu ne yapmadınız? Söylemediniz, haber vermediniz. Oruçlu olduğunuzu da söylemediniz. Dediniz ki sağ olun, bir şekilde geçiştirdiniz. Sonra ikindi vakti geldi, adam yine ısrar ediyor. Diyor ki ya gel bir şey oturalım, bir çay içelim en azından. Sen yine hayır diyorsun. Bu adamın kalbinde ne olacak? Acaba benim ikramımı mı beğenmiyor? Veyahut da bana karşı bir tavır mı takınıyor? Değil mi? O yüzden diyoruz ki yine buradan başka bir fayda olarak. Normalde gizlenmesi gereken ibadetin, ki burada mesela oruç, gerektiği zaman karşı tarafa haber verilmesinin cevazına delalet eder. Yani Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki artık ben oruçluyum veyahut da orucumu bozuyorum diyor. Oruçlu olduğunu ne yapıyor? Ailesine söylüyor, haber veriyor. Normalde aslı olarak ne yapılması gerekir? Gizli tutulması gerekir ama bazı durumlar vardır ki nedir? Haber verilmesi de caizdir. Biraz önce vermiş olduğumuz örnekte olduğu gibi. Ya insan işin başında haber verir der ki ben niyetliyim. O yüzden karşı tarafta onu davet etmekten geri durur. Ama insan sebebini eğer haber vermezse, gün içinde adam seni bir kere, iki kere, üç kere bir şeye davet ediyor ve sen her seferinde oruçlu olduğunu söylemeden başka bir bahane bulup bunu çevirmeye çalışıyorsan bu yanlış anlaşılmalara ne yapabilir? Sebebiyet verebilir. O yüzden diyoruz ki bazen yapılan ibadetlerin, yani gizlenmesi güzel olan şeylerin haber verilmesinde de bir beis olmadığına delalet eden bir hadis-i şerif. Ve yine konuyla alakalı bu rivayetten yola çıkarak bütün nafileler için bu geçerli midir? Yani nafilelere başlandığı zaman bozulabilir mi? Yani işte bu oruç için böyleyse namaz için de böyle midir? Ne bileyim diğer ibadetler için de böyle midir? İlim ehli diyor ki hac ve umre dışındaki diğer ibadetler ne yapılır buna? Kıyas edilir ama nafile hac veyahut da nafile umreye başlandığında şöyle bir şey deme şansı yok insanın. Mesela nafile hacca veyahut da oruca başladın. Ha ben hiçbir sebep yokken aynı bu oruç gibi bozdum. Olur diyemiyoruz. Hac ve orucu ne yapıyoruz? Nafile olan hac ve oruç, hac ve umreyi, nafile olan hac ve umreyi diğer nafilelerden ayrı tutuyoruz. Bunlarda ne yapılması gerekir? Başlanıldığında dahil eğer bir önünde mesela bir şart koştuğun bir şey vardır. Bunları istisna ediyoruz. Veyahut da yol bulamazsın, geri çevrilirsin. Veyahut da bir hastalık olur, bir şey olur, gidemezsin. Bunlar istisna. Yani hiçbir şey, hiçbir sıkıntı olmadığı halde mesela orucu ne yapabiliyorsun? Yiyebiliyorsun, bozabiliyorsun. Ama aynı şey için hac ve umrede ne diyoruz? Değil. Ancak muhakkak ne olması lazım? Seni onu bırakacak veyahut da bırakmaya itecek bir sebebin olması gerekiyor. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar Sehl İbn Sa'd radıyallahu anh'un Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den vefat ettiği hadis-i şerif. Diyor ki la yezalun nasu bi khayrin ma accalu el fitr. Muttefakun aleyh. Ve'l-Tirmizi min hadisi Ebi Hureyre radıyallahu anhu an-nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال Allahu azza ve cel ahabbu ibadi ileyye اَعْجَلُهُمْ fitra. Diyor ki Sehl ibn-i Sa'd radıyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bir de haber veriyor. İnsanlar vakti geldiğinde iftar etme hususunda acele davrandıkça hayırla beraber olurlar. İnsanlar vakti geldiğinde iftar etme hususunda acele ettiği müddetçe hayırla beraber olurlar. Hayır üzerine olmuş olurlar. Hadis muttefakun aleyh. Tirmizi'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'unun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği hadiste şöyle bir lafız var. Diyor ki kullarımın bana en sevimli olanı iftarda acele edenidir. Kullarım arasında bana en sevimli olanları iftarda acele edenleridir. Diyor ki la yezalun nasu bi hayrin. İnsanlar hayır üzerindedir. Burada da yine insanlar lafzı kullanılmış. Genel bir ifade. Ama diyoruz ki bu umumu, buradaki söylenen bu umum aslında kastedilen ne? Husus. Kimler? Hem Müslümanlar hem de Müslümanlar içinden oruç tutanlar. Yani insanlar hayır üzerindedir. Hangi insanlar? Bütün insanlar değil. Müslümanlar diyoruz asıl itibariyle. Burada yine Müslümanlar arasında ne var? Bir grup, bir topluluk kastediyor. Onların Müslümanlar arasında da oruç tutan kimseler. Çünkü biraz sonra ne diyor? مَا عَجَّلُوا الْفِطْرِ. Yani vakti geldiğinde iftar etmede acele eden kimseler ne üzerindedir? Hayır üzerindedir. O zaman iftarda acele etmenin, yani iftarı bir an önce yapmanın iki tane neyi var? Bize aktarılan hikmeti var. İftarda acele etmenin, yani vakti girdiğinde bozmanın neyi var? İki tane faydası var. Birinci olarak diyoruz ki burada Allah Azze ve Celle'nin normalde haram kıldığı şeyler var. Normalde sana helal olan bir şeyler var. Oruç tuttuğun esnada ne yapılıyor? Sana yasaklanmış olan şeyler var. Ve Allah Azze ve Celle güneşin batmasıyla bu haram kıldığı şeyleri sana artık ne yapıyor? Tekrardan helal kılıyor. Ve burada insanın Allah Azze ve Celle'nin kendisine bahşetmiş olduğu bu helale bir an önce yönelmesi, Allah Azze ve Celle'nin kuluna bahşetmiş olduğu, yani sonradan haram kıldıktan sonra helal kıldığı şeye yönelmesi neyin göstergesidir? Çünkü diyoruz ki Allah Azze ve Celle kuluna eğer bir iyilik, bir hayır bahşettiyse onu ne yapar? Kulunun üzerinde görmekten hoşnut olur. Ve Allah Azze ve Celle sana bir şeyi haram kılmış, sonra da helal kılmış. Bir Müslümana düşen şey nedir? Allah Azze ve Celle ona bir şeyi helal kıldıysa o helale bir an önce ulaşmaya çaba sarf etmektir. Birinci diyoruz sebebi bu. Yani iftarda acele etmemizin sebebi ne? Allah Azze ve Celle bize bir helali kılmış haramdan sonra. Onun bu helal kıldığına bir an önce ne yapmaya çalışıyoruz? Ulaşmaya çalışıyoruz. İkinci olarak diyoruz ki Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet etmek için. Çünkü Yahudi ve Hristiyanların özelliği ne oruçta? Yıldızların doğuşuna kadar, çıkışına kadar ne yapıyorlar? İftarı erteliyorlar. Peki bu sadece Yahudi ve Hristiyanların özelliği mi? Başka kim var? Diyoruz ki Rafiziler, Şiiler de aynı şekilde, kendilerini İslam'a nispet eden Rafiziler ve Şiiler de aynı şekilde ne yapmışlar? Yahudi ve Hristiyanların yolu üzerine gitmişler. Onlara da bakıyorsunuz iftar edecekleri zaman ne yapıyorlar? İftarı normal ehli sünnetin yaptığı gibi güneşin batımıyla ne yapmıyorlar? Etmiyorlar. Biraz daha bekliyorlar. Yıldızların çıkışına kadar erteliyorlar. Ki diyoruz ki bu amel ehli sünnetin ameli değil. Hristiyanların, Yahudilerin ameli. Ve diyoruz ki eğer bir insan Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet ediyor ise ve bu insan Müslümansa muhakkak ki o kimse nedir? Hayır üzerinedir. Eğer bir insan yani doğru yoldan sapmış fırkalara muhalefet etmesi neyi gösterir? Onun hayır üzerinde olduğunu gösterir. Diyor ki ma accelu el fıtra. Vakti geldiğinde onlar iftarda acele ederler ise. Peki iftarın vakti ne zaman? Bunu neyle biliyoruz? İftarın vaktinin ne zaman olduğunu? Öncelikle diyoruz ki bu ne ile? Güneşin batımı ile. Eğer bir insan güneşin battığını görüyor ise bu iftarın vaktinin geldiğinin göstergesidir. Peki başka bir şey var mı? Akşam ezanı. Evet. Başka? Birinci dedik ki güneşin battığını görüyoruz. Güneş batınca artık ne oluyor? İftar vakti geliyor. Tamam, sıkıntı yok. Başka? Güneşin battığını görmezsek iftar etmeyeceğiz mi? Öyle bekleyeceğiz mi? He? Diyoruz ki ikinci bir ihtimal, eğer sadık olan birisinin haberi. Birisi geldi bize dedi ki güneş battı. Diyoruz ki iftar edeceğiz mi? Edeceğiz. Üçüncü bir ihtimal var mı? Üçüncü bir ihtimal daha var. Onu da Esma bint Ebi Bekir radıyallahu anh'ın bize aktardığı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşadıkları kıssadan anlıyoruz. Diyor ki "Aftarna fi yevmin gaymin ala ahdin nebi sallallahu aleyhi ve sellem." Bizler diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında bulutlu bir günde iftar ettik diyor. Diyor ki "Thumme talatish şems." Sonra güneşi yeniden gördük. Yani biz zannı galibimize göre. Üçüncü şey ne? Diyoruz ki zannı galibimize göre. Eğer zannı galibimize göre güneşin battığını inanıyor isek, zannı galibe göre buna hükmediyor isek, diyoruz ki iftar edebiliriz. Neden? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler ne yapmışlar? Zannı galiplerine göre. Hava bulutlu. Ona göre takdiri olarak güneş batmış olması lazım diyorlar. Bozuyorlar. Sonradan bulutlar aralanıyor. Bir şey oluyor. Yeniden güneşi ne yapıyorlar? Görüyorlar. Bu konu başlı başına bir ihtilaf konusu. Yani bu kimse güneşi gördükten sonra oruç tutacak mı? Çünkü gün batmadan bozdular. Yoksa bozmayacak mı? İlim ehli arasında ne? İhtilaflı bir mesele. Bazı ilim ehli güneş batmadığı için, bunu gördükleri için bozacaklarını söylüyor. Bazı ilim ehli bu rivayette, rivayetin devamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onlara o günü kaza etmelerini emrettiği aktarılmadığı için kazaya gerek olmadığını söylüyorlar. Diyoruz ki sonu başlı başına ilim ehli arasında ihtilaflı bir mesele. Ama biz bu hadisin üstteki kısmından ne istifadesini çıkartıyoruz? Zannı galibe göre hareket edilmek de, edilmesi de oruç bozulması için yeterli olan bir unsur olduğunu söylüyoruz. O zaman diyoruz ki güneşin batıp batmama hususuyla alakalı 5 tane önümüzde şey var, seçenek var. Bunların üçünde orucu bozmak haram. İkisinde diyoruz ki orucu bozmak caiz, meşru. Eğer günün batmadığına yakinen kesin olarak biliyor isek orucu bozmak ne diyoruz? Haram. Güneşi görüyorsun, daha hala batmamış. Diyoruz ki bozarsan orucu batıl olur. İkinci olarak diyoruz ki zannı galibimize göre güneşin batmadığını düşünüyor isek diyoruz ki yine orucun bozulması ne? Haram. Zannı galibimize göre diyoruz ki güneş daha batmadı. Bozarsan orucun geçerli değil, haram. Üçüncüsü tereddüt ettik. Battı mı, batmadı mı? Diyoruz ki bu şekliyle de tereddüt ettiğimizde de diyoruz ki orucu bozmak haram. Niye? Niye orucu bozmak haram? Çünkü diyoruz ki asıl ne? Günün olması. Yani asıl olan gündüz. Şüphe ediyoruz battı mı batmadı mı diye. Asıla dönüyoruz. Asıl neyi gösteriyor bize? Gündüz olduğunu gösteriyor. O zaman tereddüt ediyorsak ne yapmayacağız? Bozmayacağız. Dördüncü ihtimal. Dördüncü ihtimal ne dedik? Zannı galibimize göre battığına inanıyoruz. Ne yapabiliriz orucu bozmamız?
Caiz.
Meşru. Ve yakinen, beşinci olarak diyoruz ki yakinen güneşin battığını gördük. Peki güneşin battığını yakinen nasıl görüyoruz? Yani güneşin o daire halindeki halini görüyorsunuz. Kayboldu. En sondaki üst kısmını da aşağı geçtiğini gördük. Artık güneşin namını ne yapmıyoruz bir şey? Görmüyoruz. Bu diyoruz ki güneşin battığının göstergesidir. Zahiri olarak. Bunu gören bir insanın ne yapması gerekir? İftarda acele etmesi gerekir. Peki bir insan iftarı yaptı. Güneş battı, iftarı yaptı. Ondan sonra uçakla sefer ediyordu. Uçağa bindi. Uçak havalandığında adam yeniden güneşi gördü. Şimdi bu adam ne yapacak? Aleykümselam. Şimdi bu adam ne yapacak?
Ülkenin şeyine göre Zannı galibine zannı galibine göre.
Zannı galip yok. Adam gördü, güneş battı. İftar etti. Ondan sonra diyoruz ki burada adam şer'i olarak günün battığını yeryüzünde gördüğü için uçak havalansa dahi güneşi görse artık ona ne yapmaz? İtibar etmez. Çünkü şer'i olarak bu adam ne yaptı? İftarı gördü. Peki tam tersi olsa? Yani adam iftarı görmeden havalansa uçak. Mesela 5.30'da iftar mesela, örnek veriyorum. Adam 5'i 20 geçe uçak havalandı. Saat 5.30 oldu. Normalde aşağıdakiler nazarında güneş ney? Battı. Ama adam uçakta görüyor, güneş batmadı. Bu adam ne yapacak? Diyoruz ki bu adam bekleyecek. Çünkü onun hakkında ne olmadı? Güneş daha batmadı. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iftarı neye bağlıyor? Güneşin batımına bağladığı için o zaman diyoruz ki uçağa bu şekliyle binen kimsenin ne yapması gerekiyor? Orucu bozmaması gerekiyor. Ama eğer uçak kalkmadan önce iftar vakti girdiyse, iftarı yapan kimsenin de havalandıktan sonra güneşi görmesi ne yapmıyor? Onun için bir şey gerektirmiyor. Ve yine buradan başka bir faydaya geçiyoruz ki günümüzde insanların yine sıkıntı yaşadığı bir şey. Bakıyorsun genelde bu deniz kenarında yaşayan insanlar bu olayı daha iyi ne yapabiliyor? Gözlemleyebiliyor. Bakıyorsun ufukta güneş sanki denizin içine doğru ne yapıyor? Battığını görüyorsun. En son üst kısmının battığını da görüyorsun. Normalde hadis-i şerif bize neyi gösteriyor? İftarda acele edilmesini gerekiyor. Sen aynı olarak da ne yaptın? Güneşin battığını gördün. Saate bakıyorsun. Diyorsun ki imamın müezzinin ezan okumasına 5 dakika var. Şimdi ne yapacağım ben? Orucu bozayım mı? Yoksa bozmayayım mı? Diyoruz ki bozacaksın. Niye? Sen yakini olarak güneşin battığını gördün. Zaten müezzinin sana haber verdiği şey ne? Güneşin battığını haber veriyor. Akşam ezanıyla artık güneş battı. Akşam namazının vakti girdi. Ama çoğu insana bakın hep bu tereddüt içinde. Adam gözüyle görüyor. Hani en ufak bir şey şüphesi yok. Güneş battı mı? Battı. Niye yemiyorsun? Diyor ki daha ezan okunmadı. Aslında biz müezzinin ezan okumasına göre ne yapmıyoruz? Hareket etmiyoruz. Müezzin yanılıp 10 dakika önce de okuyabilir. Veyahut da uyuyakalmıştır. 10 dakika sonra da okuyabilir. Artık güneş battıysa sen ne yapmayacaksın? Beklemeyeceksin. Çünkü hadis-i şerif sana neyi gösteriyor? İftarda acele etmen gerekliliğini gösteriyor. İkinci rivayette İmam Tirmizi Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan aktardığı rivayette diyor ki قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ Kutsi bir hadis. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. اَحَبُّ اِبَادِي اِلَيَّ اَعْجَلُهُمْ فُطْرًا Diyor ki Allah Azze ve Celle bu rivayette kullarımdan bana en sevgili olanları iftarda acele edenleridir. Kullarımdan bana en sevgili olanları iftarda acele edendir. Burada dönüp baktığımız zaman bu rivayete Allah Azze ve Celle'nin bazı sıfatlarından bize bahsediyor. Birincisi muhabbet. Allah Azze ve Celle bana daha sevgilidir, daha sevimlidir diyor. Kim? İftar vakti geldiğinde acele eden. Başka bir Allah Azze ve Celle'nin sıfatını burada ikrar ediyoruz. Kelam sıfatı. Çünkü Allah Azze ve Celle şöyle dedi diyoruz. Bu bize neyi gösteriyor? Allah Azze ve Celle'nin söylediğini, konuştuğunu gösteriyor. Demek ki başka bir sıfat daha ne yapıyoruz Allah Azze ve Celle'ye? İkrar etmiş oluyoruz. Ve yine başka bir fayda Allah Azze ve Celle'nin sevgisinin derece derece farklı farklı olduğunu gösteren bir rivayet. Diyor ki bu bana daha sevgilidir. Demek ki ibadetler arasında ne var? Bazı ibadetlerin Allah Azze ve Celle'ye sevgili olması bir diğerlerine göre daha fazla ne yapabiliyor? Olabiliyor. Mesela diyoruz ki namaz ibadeti oruca göre Allah Azze ve Celle'ye daha sevgili. İşte ne bileyim diyoruz ki zekat oruca göre daha sevgili. Hepsinin arasında ne var? Farklılıklar olduğunu bize rivayet ediyor. Rivayetler gösteriyor. Diyor ki burada Allah Azze ve Celle'nin muhabbeti, sevmesi daha sevgilidir diyor ya. Buradan kasıt hakiki manada bir sevgi mi? Yoksa burada sevgiden kasıt tevil edip işte Allah Azze ve Celle'nin sevabıdır veyahut da şudur budur diyerek bu rivayetini ayette gelen sıfatı tevil mi etmemiz gerekiyor? Hangisi? Hakiki manada mı anlayacağız? Yoksa direkt tevil etmeye mi gideceğiz? Diyoruz ki hakiki manada anlayacağız. Ama şurayı karıştırmayacağız. Yani insan sever mi? Sever. Allah Azze ve Celle sever mi?
Sever.
Ama diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin sevmesi mahlukatının sevmesi gibi değildir. O yüzden birçok fırkaya dönüp baktığınız zaman bu tip isim ve sıfatlardan ne yapmışlar hep? Tevhile gitmişler. Niye? Çünkü diyorlar ki sevgi, insanda mahlukatta olan sevgi karşı tarafa sevdiği şeye meyletmeyi gerektirir. Değil mi? Sevgi ne? Karşı tarafa meyletmeyi gerektirir. O yüzden biz bu sıfatı ne yapamayız? Allah Azze ve Celle için ispat edemeyiz. Biz de diyoruz ki Allah Azze ve Celle sever mi? Sever. Mahlukatı örnek olarak insan sever mi? Diyoruz ki sever. Ama Allah Azze ve Celle'nin sevgisi ile mahlukatın sevgisi bir değildir. Bizdeki bu sevgi eksik sıfatlar ile, yani eksiklik var, bir şeye meyletme zorunluluğuyla seviyoruz. Ama Allah Azze ve Celle için durum böyle değil. Her sıfatta olduğu gibi bunu da böyle anlamamız gerekiyor. Diyoruz ki buradaki mahabbe, muhabbet, sevgi bilinen bir şey mi mana itibariyle? Diyoruz ki biliniyor, evet. Ama keyfiyeti bize meçhul. Yani Allah Azze ve Celle'nin kullarının sevgisinin keyfiyetini, nasıllığını ne yapmıyoruz? Bilmiyoruz. Ve bundan da mesul değiliz. Bununla birlikte de kullarına benzetip bu sıfatı da ne yapmıyoruz? İnkar etmiyoruz. Diyoruz ki Ehl-i Sünnet'in sıfatlara bakış açısı bu şekliyle olduğunu söylüyoruz. Bugünlük bununla yetinelim. Haftaya da inşallah Enes bin Malik radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerifle devam ederiz. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.